家ミク。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Şubat 2020 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya olacak. Fuat Can Bayramoğlu ile dış basında geçen hafta köşemiz var. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti maskeli soygun, filtreli maskelerin fiyatları Covid-19 salgınının ardından hızla yükseldi. E-ticaret sitelerinde aynı özellikteki maskenin tanesini 9 liraya satan da var, 160 liraya da. Normalde 7-8 lira olan maskelerin fiyatı ise 30 liraya çıktı diyor Milliyet gazetesi. Sürmanşette ise ikinci karantina başlığı var. Türkiye Covid-19 salgını nedeniyle Çin'in ardından ikinci tahliyeyi İran'dan gerçekleştirdi. Tahran'dan Türk Hava Yolları uçağıyla ayrılan 10 mürettebat 142 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ankara'da iki hastanede karantina altına alındı. Sağlık Bakanı Koca, uçakta kum ve meşede uğrayanlar vardı. Tüm yolcuları karantinaya almaya karar verdik. Şu ana kadar çalışılan numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hasta yok, dedi. Sabah gazetesinin manşeti mecbur değil mahkumuz. Başkan Erdoğan 911 kilometre sınırımız varken yüklenmeler ve tacizler olurken biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değiliz mahkumuz. Suriye'de Rusya rejim güçlerine yüksek düzeyde destek veriyor. Bütün bu tacizler sınırımıza yüklenmeleri neyle izah edeceğiz? Biz bu mücadelenin içinde olmayacağız da başkaları mı olacak? Şu anda Türkiye ile Rusya arasında gerek İdlib gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Ben üst düzeyde Putin'le görüşüyorum. Bakanlarımız da temasta. Muhalefet gidip Esad'la görüşeceksiniz diyor. Bu nasıl muhalefet? Milyonlar ülkesini terk ediyor. Bay Kemal bunun hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl veriyor. O aklı kendine sakla dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için gittiği Bakü'de Aliyev'le görüştü. Azerbaycan'la ticaret hacmini 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız dedi. Hemen yanda İran'dan tahliye operasyonu başlığı var. Koronavirüsün vurduğu İran'dan uçakla dönen 140 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı. İlk kontrolde hastalık çıkmadı diyor Sabah gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti Ankara'da TK-879 alarmı. 132 yolcusuyla Tahran-İstanbul seferini yaparken Esenboğa'ya inen Türk Hava Yolları'nın TK-879 sefer sayılı uçağı Ankara'da koronavirüs paniğine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçakla ilgili detayları anlattı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre yolculardan bazıları virüsten ölenlerin olduğu Kum ve Meşet kentini ziyaret etmişti. Bazı yolcularda da soğuk algınlığı bulguları vardı. Bu yüzden uçak Ankara'ya indirildi. Sağlık Bakanı Koca, Çin tecrübesinden ötürü Ankara'da hazır ekipman ve personel olduğu için uçağın Ankara'ya inmesini uygun bulduk diye konuştu. Uçak Esenboğa'ya iner inmez özel ekipler 132 yolcu ve 8 mürettebatı muayene etti, numuneler aldı. 140 kişi de ateşi olan yok. 4 hasta öksürük, 2 hasta da boğaz ağrısı var. 140 kişiden 47'si Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, diğerleri konuk evinde ayrı ayrı odalarda kalıyor. Bakan Koca 00:35'te yaptığı açıklamada şu ana kadar virüs tespit edilmedi dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti İran'da virüs kaosu, salgın kontrolden çıktı. İran'da ilk olarak Kum'da görülen virüs kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Mücadelede aciz kalan hükümet 11 eyaletteki vatandaşlarından sokağa çıkmamalarını istedi. Meclis okulları tatil ederken Milli Eğitim Bakanlığı buna karşı çıktı. Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Hirirçi'de virüs tespit edildi. Can kaybı konusunda çelişkili bilgiler var. Resmi açıklamaya göre 15 kişi öldü. Ancak muhalifler sayının 500'e yaklaştığını iddia ediyor. Sağlık Bakanı eski yardımcısı Rahmetullah Hafezi, sosyal medyada sadece Kum'da ölenlerin sayısının 53'ü geçtiğini yazdı. Bir diğer iddiaya göre Sağlık Bakanı Nemeki de istifasını sundu. Kum'daki türbeler virüs tehlikesine rağmen dezenfekte edilerek yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin türbeye el sürüp demirleri öpme geleneğine devam etmeleri dikkat çekti. İran uzmanı Elyar Türker, virüsün haftalar önce İran'a sıçradığı ancak seçimler dolayısıyla gizlendiğini söyledi. Türkiye gazetesinin manşeti korku uçak indirtti. İran'dan getirilen 132 Türk karantinada. Tahran'dan özel seferle 132 Türk'ü İstanbul'a getiren Türk Hava Yolları uçağı, bazı yolcularda öksürük, boğaz ağrısıyla Kum ve Meşet kenti ziyaret hikayeleri bulunması sebebiyle Ankara'ya indirildi. Gelenler 14 gün gözetimde tutulacak. Esenboğa'da olağanüstü hal başlığı var. Uçak piste iner inmez özel ekipler müdahale etti. Ambulansla karantina hastanesine sevk edilen yolculara virüs testi yapıldı. Uçak da dezenfekte edildi. İspanya'da 1000 kişilik otel karantinada diyor bir başka başlık. Kanarya Adaları'nı ziyaret eden İtalyan doktor ve ailesinde virüs tespit edilince 1000 müşterinin otelden çıkışı yasaklandı. İran hükümetine de koronavirüs bulaştı. Bakan açıklama yaparken yanında duran ve terleyip öksürdüğü görülen Sağlık Bakan Yardımcısında virüs tespit edildi. İtalya'da ise bütün maçlar seyircisiz oynanıyor. Virüs Avusturya ve Hırvatistan'a sıçradı. İtalya'da can kaybı 7'ye ulaştı. Serie A maçları taraftarlara kapatıldı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti: mücadeleye mecbur değil, mahkumuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız da onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan heyet yarın, yani bugün, ülkemize gelecek. Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Putin'le belirlediğimiz tarih 5 Mart'ta en kötü ihtimalle bir araya gelme söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze görüşmeleri yapma söz konusu olacak. İstanbul veya Ankara olur, fark etmez, ifadelerini kullandı. Milat gazetesinin manşeti: İdlib'de çaresizlik ve ölüm hakim, bu utanç size yeter, neredesin insanlık? İdlib'de insanlık ayaklar altında, ölümden kaçmayı başaranları açlık ve barınma sorunu bekliyor. Mağaraya sığınan aileler bu kez yabani hayvanlara karşı savaşıyor, dünya ise bu utanca sadece seyrederek ortak oluyor. Diriliş Postası'nın manşeti: dezenformasyon bombası. Türkiye'nin geçtiği her kritik süreç öncesi bir yerlerden düğmeye basılmış gibi sosyal medya hesapları üzerinden etrafa yalanlar saçılıyor. Kara propagandanın arka yüzünde ise kirli bir psikolojik savaş var. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti: PKK'nın siyasi ayağı. HDP kongresinde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarından yayın yapılmasına soruşturma açıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, FETÖ'nün siyasi ayağı kadar PKK'nın siyasi ayağını tartışalım, dedi. Kongrede Pervin Buldan, Sayın Öcalan diyerek elebaşına selam göndermiş, ardından CHP'ye ittifakı açık yapalım çağrısında bulunmuştu. Ankara Başsavcılığı 15 kişi hakkında terör örgütü propagandasından gözaltı kararı verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, HDP-CHP ittifakına dikkat çekerek, FETÖ'nün siyasi ayağından çok daha net olan PKK'nın siyasi ayağıdır. FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanlar buna sessiz kalıyor, hatta ortaklık yapıyor, dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş, günaydın.
Günaydın, merhaba. Bizi dinleyen herkese de günaydın diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini tamamladı, Ankara'ya döndü. Bugün AK Parti grup toplantısında kürsüde olacak ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Akşam saatlerinde ise Varlık Fonu toplanacak. Varlık Fonu yönetim kuruluna başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer başlığımız ise İran'dan getirilen Türkler gözetim altında. İran'da görülen koronavirüs sonrası Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşı için özel sefer düzenlenmişti. Dün 132 yolcu ve mürettebat Ankara'ya iniş yapmıştı. Sağlık Bakanı da dün gece saatlerinde karantinada bulunanların sonuçlarının temiz çıktığını açıklamıştı. Sağlık Bakanı ayrıca bugün Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak ve koronavirüs salgını ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarına devam edecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelecek bugün gün içerisinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, meclisin 100. yılında Türkiye Anayasalar ve Siyaset konulu konferansa katılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise gündeme dair bugün açıklamalarda bulunacak. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları da devam ediyor bugün. İki dava var. Muhafız Alayı davası ve Akıncı Üssü davaları da bugün görülmeye devam edilecek. Ayrıca Moskova'dan İdlib heyeti geliyor bugün gün içerisinde. İdlib gündemi hem sahada hem de masada sıcak. Erdoğan ve Putin'in Mart ayı başında yüz yüze görüşmesi planlanıyor. Öncesinde ise Ankara-Moskova hattında diplomasi trafiği de sürüyor. Moskova'dan bugün Ankara'ya bir heyet gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aile temelli çocuk koruma sistemi çalıştayına katılacak. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde meteorolojiden Ankara için bir uyarı var. Meteoroloji Perşembe günü Ankara'da şiddetli fırtına beklendiğini belirtti. Vatandaşların baca sızıntıları ve çatı açmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Son başlığımız ise yurt dışındaki Türk vatandaşların ve soydaşların göç hatıraları, sandıktaki fotoğraflar, unutulmayan göç hatıraları sergisi YTB'de gün boyu devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri Canan Sakarya. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki gazete manşetlerinde koronavirüs salgını, COVID-19 salgını var. Bununla ilgili yaşanan gelişmeler, İran'dan bir Türk Hava Yolları uçağı dün Ankara'ya, Esenboğa Havalimanı'na indi. 132 yolcu ve 8 mürettebat. Ankara'da karantina altındalar. Hareketli saatler de yaşandı. Orada olağanüstü hal ilan edildi Esenboğa'da. Çünkü bazı hastaların ateşleri vardı. Nasıl değerlendireceksiniz yaşanan gelişmeleri? Son durum nedir?
Evet, biraz da korkuyla izliyoruz.
Gerçekten öyle.
Ne zaman ne olacak belli değil ama öyle. Hakikaten böyle etrafımızı sarmış durumda Avrupa'da, İran'da. Çok fazla önlem alındı. Türkiye hem Sağlık Bakanlığı ayağında hem ticari ekonomi ayağında dört koldan konuyu yakından takip ediyor. Dün akşam 12.30 gece 12 yani 00.30 civarıydı Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Bu mürettebat dahil 140 yolcu vardı. Bunlar yine Zekai Tarık Buğra Hastanesi'ne götürüldüler. Çin'den gelen yolcular Türk vatandaşları da oraya götürülmüştü. Orası artık donanımlı bir yer. Herhangi bir virüs vakasına rastlanmadığının tespit edildiğini söyledi bakan ve Ankara'nın donanımlı olduğu için uçağın Ankara'ya yönlendirildiğinden bahsetti. Şimdi yakından takip ediyoruz ama işte İran konusu var. İran'da 4 tane sınır kapısı, yine demir yolu kapısı, bütün bunlar kapatıldı. Gidişler, girişler aynı şekilde kapanmış durumda. Türk Hava Yolları'nın uçuşlarında sınırlamalar var. Gitmek isteyen gidiyor ama dönüşte yine sınırlamalar var. Bu şekilde ticaret ayağına baktığımız zaman Ticaret Bakanlığı bir takım özellikle Çin noktasında o çok kuvvetli bir tedarikçiydi. Büyük bir ekonomi için bildiğiniz gibi oradan gelen aramalı ve diğer mallar var. Bunların oluşturabileceği bir şey var mı? Bir açık, gedik, yani direkt imalat sanayine yansıyacak bir eksiklik. Bunlar takip ediliyor. Bir şey var, program oluşturmuş durumda. Bu öteden beri zaten takip ediliyor. Orada bir Çin'den dolayı bir eksiklik oluştuğunda alternatif pazarlara dönülüyor. Yine sınır gümrük kapılarında çok yoğun kontroller yapılıyor. Buralara yine termal kameralar kondu, sağlık ekipleri var. Oradaki gümrük görevlilerine dönük donanımlar sağlandı. Yani dört bir yandan takip ediyoruz ama bunun önlenmesi çok zor gibi. Yani aslında Türkiye'de de gelmesi gelebilir. Bu da çok şaşırtıcı bir şey değildi. Bu ayak böyle işlerken diğer taraftan tabii vatandaşlar da sürekli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından uyarılıyor. Özellikle işte ellerinizi yıkayın, ne için falan diye. Bir de kelle paçayla tarhana çorbası bugün gazetelerde vardı.
Evet, canım. O tartışma var.
Evet, Karatay'ın o dönemlerde de bu bir takım tartışmaları olmuş. Yani bu da esprili diyelim artık bir tarafı olarak dikkat çekiyor. Bütün bu gelişmeleri izliyoruz. Tedbirler alındı. Türkiye'nin ürettiği yerli kitler de var. Aşı şeyleri, tespit kitleri, onlar da kullanılıyor. Bunlar belirli sürelerde hastalığın tespiti noktasında destek sağlıyorlar. Diğer taraftan baktığımızda bir de pazar oluşmuş durumda. Bugün gazetelere de yansımış. Daha Türkiye'de hiçbir şey yok, hiçbir hastalık yok. Bir takım fırsatçılar ortaya çıkmış. İnternet sitelerinde işte maskeler 2 katı, 3 katı fiyatlara satılıyor. Aslında Türkiye maske üretip fazlasını da Çin'e falan da destek atıyor, gönderiyor. Buna rağmen fırsatçılar var. Dün akşam Meclis Genel Kurulu'nda da bu konu konuşuluyordu. Orada da işte koronavirüsüne iyi gelir, şu ilacı alın, şu takviye ilaç, şu işte pekmez, şu ilaç, şudur budur, bitkiler, bu tip şeyler, satışlar da yapılıyor. Biraz da fırsatçılar ortaya çıkmış durumda. Bu konuda da belki bakanlıkların harekete geçip bir takım engeller getirilmesi gerekiyor. Evet. Bu ayağı da bu şekilde, ticari ayağı da işliyor açıkçası.
Evet, umarız ülkemize sıçramaz bu salgın. Çünkü sınırımızda birçok ülkede, İran'da, Irak'ta görülüyor. İran'da durum son derece vahim. Cezayir'de görüldüğü haberi, bilgisi özellikle var. İsviçre'de görülüyor.
İran özellikle çok şaşırttı bizi. Hani bir devlet, yılların geleneği var ve bu işi gizlemişler. Ve hala Kum kentini karantinaya almıyorlar. Evet. Siz de biraz evvel okuduğunuz ibadet yerlerini, türbeleri dezenfekte edip yeniden insanların oralara gitmesine neden oluyorlar. Evet. Ve bu açıkçası anlaşılabilir bir şey değil. Bir de sorumsuzluk, tüm dünya adına sorumsuzluk. İşte bizim dibimizde en büyük tehlike de herhalde bu hastalığın Afrika'ya sıçraması olur ki evet. Orada zaten yeterince insanlar doğru düzgün beslenemiyor. Böyle ekstra sağlık ekipmanları, kontrolleri en büyük eksiklikleri, en büyük ayak, eksik ayak burada. Bunu izliyoruz. İtalya, evet, Avrupa'da dün akşam İtalya Sağlık Bakanı bazı Avrupa ülkelerinin sağlık bakanlarıyla bir araya geldi. Bir toplantı yapılmış. Neler yaptıkları konusunda bu ülkelerin sağlık bakanlarına bilgi verdi. İşte İsviçre, Avusturya, İspanya. Şimdilik sınırları kapama gibi bir önlem almıyorlar ama sürekli iletişim halinde olacaklar. İtalya'da mesela Venedik Festivali vardı, bunu iptal ettiler. Bir takım maçları iptal ettiler. Bir de o İtalya'daki raf görüntüleri benim çok fazla aklıma geliyor. İnsanlar bir anda panik olup bütün rafları bırakmışlar. Belki tedbir amaçlı vatandaşların ufak tefek kuru yiyecekleri alarak bir takım önlemleri kendi içlerinde almaları gerekiyor böyle paniklere neden olmamak için.
Evet, evet, büyük bir tehlike dünyada dolaşıyor. Umarız atlatacağız. Evet. Şimdi bir diğer konu başlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Azerbaycan ziyareti gerçekleştirdi. Orada Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Orada yüksek istişare toplantısına katıldı. İki lider başkanlık ettiler. Bazı anlaşmalar yapıldı, ticari anlaşmalar. Bu ziyaret öncesinde havalimanında soruları cevapladı. Hem İdlib konusundaki sorular ve yapılan açıklamalar önemliydi. Önümüzdeki süreçte nasıl bir diplomasi ayağı işleyecek onu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz nasıl değerlendireceksiniz ziyaret öncesi yapılan açıklamaları ve tabii Azerbaycan ziyaretini?
İdlib konusunda çok kritik bir süreç yaşanıyor aslında. Bütün olay sahada ilerliyor ve bunun masaya bir yansıması olacak ve masada bu sahadaki koşullarla masada bir karar verilecek ve önemli olan da bu masanın ne zaman tekrar kurulacağı, buna bakmamız gerekiyor. İki defa bugün yine Rus heyet geliyor. Daha önce Rusya'da bir, Moskova'da bir araya gelmişti bu heyet, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde. Türkiye'de bir araya geldiler. İkinci defa işte bugün tekrar Türkiye'de bir araya gelecek ve üçüncü toplantı olacak. Kısa vadede bu toplantıdan da bir şey çıkabilir. Beklenmiyor açıkçası, bir beklenti yok. Türkiye'de şartları belli. Dün Cumhurbaşkanı giderken işte 5 Mart'ta bir toplantı olacaktı. Bu olaylar gelişirken Merkel ve Fransa Sarkozy aramıştı. Bu toplantının olmasını da istemediğini, hemen Cumhurbaşkanı'nın arkasından Kremlin'den bir açıklama geldi. Böyle dörtlü bir zirvenin olmayacağından bahsetti. Putin elinde geçirdiği inisiyatifi diğer ülkelerle, Avrupalılarla da pek paylaşmak istemiyor anladığımız kadarıyla. Cumhurbaşkanı ile ikili bir görüşme noktasında da bir ışık görünmüyor şu anda. Öyle de bir takvimlendirme olmadığından bahsetti Kremlin. Ve bütün toplantı ya da işte bir araya gelme noktasında İran, Türkiye ve Rusya'nın bir araya yapacağı üçlü toplantıya işaret ediyoruz diye. Burada nasıl bir sonuç çıkacak? Bu toplantı nasıl gerçekleşecek? Hangi şartlarda gelişecek? Buna bakmamız gerekiyor. Aslında Soçi ve Astana süreçleri artık var mı yok mu? Bunlar da tartışılıyor ama sonuçta Türkiye'nin istedikleri belli. Bugünkü toplantıda da aynı şeyler yine gündeme gelecek. Türkiye Soçi mutabakatı çerçevesindeki anlaşmaya geri dönülmesini istiyor. Ağustos ayından beri rejim güçlerinin elde ettiği kazanımlarından geriye giderek, yani o adımdan geriye gidilerek işte Türkiye'nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesini istiyor rejim güçlerinin. Rusya'da tabii bundan geri adım atmak istemiyor. Aslında Rusya'nın baştan beri sürpriz değil bütün bu gelişmeler. Oradaki varlık nedeni, neden orada oldu? Hepsi ortadaydı ve ilk kriz, ilk bu karşılaşma oldu. Türkiye'nin verdiği şehitler de var. O yüzden çok sıcak bir süreç. Bu süreci izleyeceğiz. Herkes kazanımlarından vazgeçmeyecektir. Ama Türkiye karada ilerliyor. Önemli kazanımları var. Muhaliflere desteği sürüyor ama sonuçta hava sahası Rusya'nın elinde. Ve daha ileri bir adımı atabilmesi için bu hava sahasını kullanması gerekiyor. Burada işler kilitleniyor. Önümüzdeki günlerde bu sürecin nereye evrileceğini göreceğiz. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Ayın sonuna kadar rejim güçlerine geri çekilmesi konusunda da süre vermişti Cumhurbaşkanı. Bu sürede yine takvimi sıcak bir noktaya oturtuyor. Bütün bu süreçler birbiri ardına, yani baktığımızda aslında Rusya ile Türkiye mutlaka bir çözüm noktasına gelecektir. Bu olacaktır ama bu süreç öyle çok kolay işleyecek gibi görünmüyor. Baktığımızda bir de zaten ekonomik olarak da Türkiye ile Rusya son dönemde çok iyi gelişmeler sağladılar. Savunmadan enerjiye kadar, doğalgaza kadar bir sürü kazanım var. Bu kazanımları da Rusya kaybetmek istemeyecektir ama tekrar masaya oturulması biraz süreç alacak gibi görünüyor. Bu masaya oturulduktan sonra da yeni bir, belki bunu yeni bir Soçi, ikinci bir Soçi süreci ya da bir İstanbul süreci ya da Moskova süreci gibi yeni bir sürecin başlangıcı olarak görebiliriz.
Peki, biraz da kalan az süremizde iç siyasete değinelim. Evet. Hem bugün AK Parti grup toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada önemli mesajlar verecek. Hem diğer partilerin grup toplantıları vardı dün. Bir de bir HDP kongresiyle ilgili bir manşet var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, hafta sonu HDP kongresini, dördüncü olağan kongresini, büyük kongresini gerçekleştirdi. Orada bir eş başkan değişimi oldu. Aslında HDP kongreleri her zaman aynı tartışmalarla gündeme gelir. Ya işte Apollo'nun bayrağı asılır ya bayrak çıkarılır. Bu tür olayları her kongreden sonra tartışırız. Yine bir benzerini tartışıyoruz. Burada ikinci bir tartışma konusu işte CHP temsilci göndermişti. Burada bir de saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okunmadı. Bunlar tartışmanın daha da büyümesine neden oldu. Dün Bahçeli grup toplantısında bu konulara değindi. Ayrıca yeni parti kurma girişiminde olan, çalışmalarında olan Ali Babacan'ın oraya gönderdiği bir mesaj vardı. CHP'nin temsilci göndermesi, bütün bunlar tartışmaya alevledi. Bir de Pervin Buldan'ın, HDP eş başkanının artık bir demokrasi çağrısı yapması ve ittifak noktasında artık bir şeffaflığa geçilmesi yönünde CHP'ye çağrısı vardı. Bu da siyasette önümüzdeki dönemde yeni ittifakların, yeni oluşumların, yeni tartışmaların ortaya çıkacağının işareti olarak değerlendirilebilir. Bahçeli'nin dün yine bu İstiklal Marşı ve saygı duruşu noktasındaki savcılara çağrısı olmuştu. Dün de bir soruşturma başlatıldı. 14 kişi gözaltına alındı HDP kongresiyle ilgili.
Peki bakalım önümüzdeki günlerde gelişmeler neler olacak, takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum.
Teşekkür ederiz, sağ olunuz. Dünya Gazetesi parlamento muhabiri Canan Sakarya konuğumuzdu.
Can Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında geçen hafta neler konuşuldu, onun üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim, merhaba.
Biz bu hafta ve tabii geçtiğimiz haftalarda da koronavirüsünü çok konuştuk. Evet. Manşetlere işte bugün de yansıdı son gelişmeler. Büyük bir korku var. İdlib'de yaşanan gelişmeler, Libya'da yaşanan gelişmeleri biz konuştuk. Uluslararası basında neler konuşuldu, onu sorarak başlayalım.
Öncelikle tekrar merhaba. Uluslararası basında tabii öncelikle gündem maddesi küresel açıdan, küresel olarak baktığımızda hangi ülke olursa olsun koronavirüsü konuşulan konu. Bu o ülkede var mı veya hangi o ülkenin hangi komşu ülkelerinde var? Bunlar konu elbette. Bizim açımızdan ülkemiz üzerinde baktığımızda İdlib'deki gelişmeleri takip ediyoruz elbette. Oradaki ilişkiler, Rusya'yla ilişkilerimiz, Libya'da yaşananlar son dönemde şehitlerimiz olduğu nitekim. Allah rahmet eylesin tekrar, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Onunla beraber İran'da seçimler oldu yakın coğrafyamızda geçtiğimiz hafta. Almanya'da malumunuz Türklerin de arasında olduğu bir grup göçmen diyelim, aslında Alman vatandaşı olan saldırı düzenlendi ve orada Türkler hayatını kaybetti. Akabinde Almanya'da eyalet seçimi oldu Hamburg'da. Orayı takip ettik ve bir atama oldu Amerika'da. İstihbarat başkanı değişti. Yeni bir istihbarat başkanı göreve geldi. Tabii bununla birlikte bir de yine New York Times'da ilginç bir makale vardı. En son ona fırsat olursa eğer değinelim. Bu Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili detaylar bahsediliyor. Ona da yine değinebiliriz bölümde.
Peki o zaman yine başa dönelim ayrıntılarla. Koronavirüsü bizim ülkemizde nasıl konuşuluyor? Biraz önce Canan Sakarya ile konuştuk, değerlendirdik. Dünya ayrıntılı olarak koronavirüsüyle ilgili neler konuşuyor?
Öncelikle şöyle söyleyelim. Yani sürekli böyle hangi ülkenin internet veya haber sitesine bakacak olursanız onun mutlaka son durum, güncel gelişme, altta bant olarak haber kanallarında da bunu görüyorsunuz. Nitekim şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Asya'da Çin'den başlayarak yayılmaya başladı malumunuz. Bulunduğumuz coğrafyada İran özellikle bunu ne diyelim komşu ülkelerine ihraç etti. Şeyse Avrupa'ya baktığımızda ise İtalya aynı durumda. Yani İtalya'dan komşu ülkelere gidiyor. Şimdi en son bilgilere göre İsviçre, Avusturya, İspanya, yine Fransa'da da İtalya'ya bağlı bir vaka göründü. Cezayir'de benzer vaka söz konusu oldu. Yani dolayısıyla oraya, hatta Lombarda özellikle de Milano şehri bölgesi. Orayı ziyaret etmiş olan turistlerin kendi ülkelerine döndüğünde, yani örneğin bir İtalyan ama Barcelona'da yaşıyor. O örneğin en son onunla ilgili bir haber çıkmıştı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u geçti. 11 diye en son bir rakam vardı. Belki artış olduğunu bilmiyorum. Amerika'da da bu konu elbette konuşuluyor. Hatta bu maskelerle ilgili uyarıda bulundular. Oradaki gidelim sağlıktan sorumlu yetkililer dediler ki bu yeterli stoğumuz yok diye halka da uyarıda bulundular. Bir de oradaki bu hastalık kontrolü CDC olarak adlandırılan bir kurum var. Bu hastalık ve işte hem korunma hem önlenme ile ilgili tedbirlerin alındığı onlardan bir açıklama oldu. Ve toplu anlamda yayılmasına dönük bu pandemi statüsüne geçmesiyle ilgili malumunuz. Hani onun olup olmayacağı değil de ne zaman olacağı tartışılıyor diye.
Yani pandemi kontrolden çıkması anlamına geliyor. İlla ki olacak ama ne zaman olacak
belli değil. Aynen. Artık konuşulan konu hani bu olacak ama ne zaman olacak? Hatta bir Atlantik Konseyi'nde Amerikan Düşünce Kuruluşu orada bir makalenin son var. Şu konuda rahat olun diyordu makalede. Siz de koronavirüs olacaksınız.
Eyvah.
Diyor. Yani hani herkes bu virüsü geçirecek. Sadece herkesin kendi bağışıklık sistemine göre bu değişecek diye bir şey var. Tabii ki hani bu o anlamda hani belki hazırlıklı olmak açısından bunu böyle düşünmek lazım. Evet. Yoksa hani paniğe sevk etmek açısından değil insanlar ama çünkü özellikle küçük yaştaki çocuklardan hani uzmanlar elbette daha iyi biliyorlar. Biz de uzmanlardan okuduğumuz kadarıyla ben şu an ifade ediyorum. Çocuklarda örneğin daha hatta hiç yani risk çok çok düşük olduğu söyleniyor. Bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu ve hani riskli olan insanlarda tehlikeli olduğu söyleniyor. Velhasıl o açıdan böyle. Diğer taraftan şöyle bir durum var. Çin'le ilgili Çin'in kendi varyansını var aslında bir taraftan. Global Times sitesinde Çin devletine yakın bir haber sitesi. Orada Çin'e karşı olan ırkçılık haber diline yansıyan ırkçılıkla ilgili uyarılarda bulunuyor uluslararası basına Çin. Hani burada hani işte Çin'den bu yayıldı derken veya işte Çinlilerin ülkeye alınmaması konusunu bahsederken haber dili işte Çin Asya'nın hasta adamı geçtiğimiz haftalarda söylemiştik onu da referans göstererek bunun problemli bir dil olduğu ve doğru olmadığı söyleniyor. Dahası geçtiğimiz haftalarda yine konuştuk aslında dünya ekonomisinde hafif bir yavaşlama söz konusu ve bu henüz koronavirüsü ile ilgili durum söz konusu değilken görünmeye başlamıştı. Bunun yansımaları önümüzdeki süreçte nasıl olacak? Özellikle küreselleşme dolayısıyla tedarik zincirlerinde aksamalar oldu. Araba üretimi konusunda farklı mekanik cihazların, elektronik cihazların üretiminde Çin'e hani ihtiyaç ortada. Asya pazar açısından da, dünya pazar açısından da. Yani bu süreci takip edeceğiz. Aslında küreselleşmenin belki de en önemli sınavlarından bir tanesi olacak bu. Oluyor da hali hazırda ve hani iyi olmama, iyi neticelenememe ihtimalinin de az olmadığını söyleyebiliriz. Buna ilave olarak söyleyebileceğim Amerikan Dış Politika haber sitesinde, daha doğrusu Foreign Policy dergisinde diye söyleyelim, Dış Politika dergisinde yayınlanan bir makale vardı. Bu koronavirüsü testi konusunda Batı bu virüste sınıfta kalacak diye söyleniyor ve bunun sınıfta kalma gerekçesi olarak da Batı'nın koordinasyon eksikliği söyleniyor. Yeterli koordinasyon sağlanamazsa deniyor, birliktelik, birlikte hareket sağlanamazsa eğer sınıfta kalınabilir diye bir söylem var. Yine bir ilginç bir makale vardı, onu da ben söyleyeyim son olarak bu konuyla ilgili. Bir Wuhan'da yaşayan bir bayan aslında hiçbir semptom görmediği halde kendisinde 5 akrabasına bulaştırıyor. Onlar zatüre yaşıyorlar, geçiriyorlar ama dönüyorlar bu taşıcı olan kişiye bakıyorlar. Ateşi dahi yok. Çok hiçbir ilginç. Şikayet yok. Çok gerçekten çok ilginç. Olmaz. Aynen. Evet. Dolayısıyla hani bu kişinin tespit edilmesi de hani nasıl tespit edilecek bunlar da önemli tabii ki. Dolayısıyla hani Reuters haber yaptı bunu. 20 yaşındaki bir Çinli bayan bunu yaşıyor. Bununla birlikte bir de çekirge saldırıları vardı. En son gördüğünüz belki geçtiğimiz hafta. Kenya'da yüz binlerce hatta milyonlarca milyarlarca çekirgeden bahsediliyor. Kenya'dan yola çıkıp Suudi Arabistan üzerinden İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve Çin'e doğru yolda oldukları. Aslında her yıl bunun süre giden bir ne diyelim, göç yolu gibi olduğunu. Ama bu yıl Kenya üzerinde mesela şöyle bir not vardı Afrika basınında bakarken, 70 yıldır görülmeyen miktarda çekirgeden bahsediliyor.
İlginç.
Bu da neden ilginç? Şundan dolayı tarlaları kurutuyorlar çekirgeler. Evet, evet. Halihazırda Afrika'da zaten bir kuraklık söz konusu. Suudi Arabistan'da da benzer bir durum var. Dolayısıyla hani o güzergah boyunca o ülkeler zaten iç savaşlar veya başka sıkıntılar dolayısıyla sorun yaşamaktalar o ülke insanları. Zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz o açıdan.
Dünya büyük bir sınavdan geçiyor.
Kesinlikle.
Kaotik bir durum var özellikle sağlık konusunda, ama İran konusunda daha bir karmaşa var, evet, anladığımız kadarıyla. En son bir de onu sorayım size, bu evet, koronavirüsle ilgili o, neler oluyor?
Onunla ilgili şöyle söylemek lazım. Aslında İran'da genel seçimlerin olacağı belliydi epey bir süredir. Yani İran'da bu seçimler olacakken şimdi şu tartışılıyor İran basınında veya dış basında da İran eleştirerek. Acaba bu biliniyordu da gizlendi mi? Gizlenme sebebi de halkın seçimlere katılımına engel olmamak mı deniyor?
Ama işe yaramadı galiba. Yine pek katılan olmadı seçimlere.
Evet, son bir önceki seçime göre 20 puandan fazla düşüş var ki Tahran'da %25'lerden bahsediliyor. Hı hı. 20'ler düzeyinde, yani epey düşmüş durumda. Yani hazır seçime girmişken şunu da söyleyelim aslında. Hı hı. Malum Sağlık Bakan Yardımcısı da orada. Bir basın toplantısı sırasında gördünüz mü bilmiyorum videosunu.
Evet.
Böyle terini siliyordu. Evet. Hatta hasta olduğu, acaba hasta mı diye konuşuyorlarmış gazeteciler sırada. Sonra da haber oluyor ki böyle bir durumun yaşandığı. Hükümet sözcüsünün de benzer bir haber çok çıktı kötü dün akşam. Şunu söyleyeyim bir de, İran şimdi işin politik kısmına bakacak olursak şöyle de bir, yani bunun politik kısmının olmadığını söylemek hani abes olur o anlamda. Dolayısıyla bu anlamda bir örnek vermek de gerekebilir. İlginç bir makale çıktı. Bu İsrail'de şöyle söyleyeyim. Bu üçüncü tapınak, Süleyman Mabedi inşası konusunda böyle yoğun talepleri olan bir grup var. Onların bir haber sitesi var, Breaking Israel News diye. Orada bir haham ma atfen ki bu hahamın da özelliği şu, 2014 yılında şu an Netanyahu'nun partisinden milletvekili adayı olmuş. Dolayısıyla herhangi birisi değil bu kişi. Şöyle bir şey söylüyor, diyor ki koronavirüsü 3. tapınak yapılana kadar ortadan kalkmayacak diyor. Şimdi hani diyebiliriz ki dönüp dolaşıyorlar, her şeyi oraya bağlıyorlar diye. Ama neticede bu bir lobi. Bunlar bunun üzerinde yoğun emek harcıyorlar. Emek derken yani tırnak içerisinde söylüyorum elbette. Hani başka insanların mesai harcıyorlar diyelim. Çünkü oradaki yaşayan insanların haklarına girerek, evlerinden çıkartarak zulüm altında yaşayan o Filistinlileri her zaman anmalıyız bu anlamda. Bu kişi Aryeh Lipo ismi. 2014 yılında Likud partisinden, şu andaki Netanyahu partisinden milletvekili adayı oluyor. Seçilemiyor ama neticede böyle bir şey var. Dolayısıyla hani işin politik yanı, bunlar bu taraflara yapılan atıflar ilginç gerçekten. İran açısından baktığımızda da şöyle bir durum söz konusu. İran'da parlamentoda muazzam bir değişim oldu. Bir önceki seçimde 120'ye 80 reformcuların daha çoğunluğu vardı. Ama bu sefer 80 olan bir önceki seçimde muhafazakarlar 200'ün üstüne vekil çıkarttılar. 290'a yakın sandalyenin 230'unda reformcular aday gösteremediler. Hı hı. Gösterdikleri adaylar geçersiz kabul edildiği için adaylar olmadı, ama yine de şunu söylemek lazım ki önümüzdeki dönemde mesela Amerikan basınında konuşulan, İsrail basınında hakeza konuşulan konu, acaba İran daha radikal, daha yönde bir adım mı atacak? İşte nükleer anlaşmadan daha da mı uzaklaşacak? Bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla şimdi tekrar biraz geriye alalım filmi. Şunu konuşalım. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi. Hatırlayacak olursak bu olduğunda konuşmuştuk aslında bu neden olduğu, nasıl oluyor diye. New York Times'da ilginç bir makale yayınlandı. O makalede hatta şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta çıktı bir makale. Ve makalede çok çok ilginç bir konudan bahsediliyor. Deniyor ki İsrail bir süredir İran korkusu sayesinde Arap ülkeleriyle bir birliktelik içerisindeydi. Daha doğrusu ilişkilerini iyileştirmeye başlamıştı. Ama son dönemde Suudi Arabistan, hatta biz bu konudan aslında bahsetmiştik hemen yaşandıktan sonra. Suudi Arabistan'ın Irak kanalını kullanarak ve İran'ın da aynı şekilde Irak-Pakistan kanalını kullanarak Suudi Arabistan'la ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirme çabası içerisinde olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da bu çabayı desteklediğini konuşmuştuk hatırlarsanız. Tam da bunu doğrulayan bir makale ve makalede deniyor ki İsrail'in bu durumdan büyük endişe duyduğu ve 2019 yılının Ekim ayında Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e yaptığı ziyarette Mossad Başkanı'nın kendisiyle görüşme talep ettiği ve Mossad Başkanı'yla Tel Aviv'deki Mossad üstünde görüştüğü, merkezinde görüştükleri ve orada bu durumun bahsedildiği ve İran'la ilgili en temel çekincelerinin İran karşıtı cepheyi İran'ın kırma çalışması olduğu ve bunu da bu Arap ülkeleriyle ilişkilerini düzeltme çabasıyla yaptığını söylüyor. Dolayısıyla Cohen'in Pompeo'ya uyarısı bu şekilde. İki ay sonra da Süleymaniye dönük bir suikast ve sonrasında da zaten İran'ın diğer ülkelerle olan ilişkilerini takip ediyoruz. Dolayısıyla hani bu konular hala konuşuluyor. Hala önemli. İran açısından sonuçları oldu. İsrail açısından sonuçları oldu. Bölge açısından muazzam sonuçları oldu. Ve takip etmekteyiz bahsettiğimiz.
Peki. Ara. Bizim koronavirüs kadar hararetle konuştuğumuz, tartıştığımız, gündemin ilk sırasında olan bir diğer konu İdlib ve Libya'da yaşananlar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi bizim 911 kilometre sınırımız varken yüklenmeler, tacizler olurken biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil, mahkumuz dedi. Ve işte Moskova'dan bir heyetin geleceği bilgisi var bugün. Hı hı. Diplomatik çalışmalar da devam ediyor. Uluslararası basında neler konuşuluyor bu başlıkta, onu soralım.
Şöyle söyleyeyim. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun çok yeni akşam bir açıklaması oldu. Afrika gezisi dönüşünde Dışişleri Bakanlığı'nda bir açıklama yaptı. Ve Esad rejiminin Moskova ve Tahran'ın da desteğiyle o bölgede zalimce yeni saldırıları olduğunu söyledi. Ve bu saldırıların sonucunda bir taraftan aslında Amerika'nın Türkiye ile birlikte İdlib konusunda neler yapabileceğini görmek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz gibi bir açıklama da bulundu Pompeo. Tabii ki tırnak içerisinde bu hani samimiyet konusunda her zaman bir çekince koyarak, bir soru işaretimizi bulundurarak yine de bunları verelim. Diğer taraftan İdlib konusunda Rus basınının, tabii ki 2015 döneminde o yaşadığımız kriz dönemindeki kadar değil ama dilinin görece diğer Avrupa basınına göre daha görece bir ton daha sert olduğunu geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. Hı hı. İngiltere, Fransa, Amerikan basınına kıyasla. Dolayısıyla o anlamda uluslararası basında böyle bir durum söz konusu. Libya özeline baktığımızda Libya'da Amerikan üssünün açılıp açılmaması ile ilgili bir haber basına düştü malum. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, hatta İçişleri Bakanı da bu konuda bir açıklaması oldu. Biz buna karşı çıkmayız şeklinde ama bunun zamanlaması gerçekten ilginçti. Çünkü malum Haftar Amerikan vatandaşı, bu biliniyor. Hı hı. Ve Hafter'in Amerikan vatandaşı olan Hafter'in oradaki konumunu, yani Amerikan üssünün de orada açılmasıyla acaba bu onun konumuna destek olacak bir şey midir? Yoksa hani farklı bir durum mudur? Amerika'nın daha görünür olmasının gerekçesi, sebebi nedir? Tabii ki bu konular hala hazırda var. Çok ilginç bir olay daha var asıl. Bu bizde de ulusal basına da yansıdı. Amerika'da Hafter'e karşı bir savaş suçu davası açıldı. Bu konu çok önemli. Neden? Acaba, şimdi bir soru sorarak burada şöyle söyleyelim. Acaba Amerika elinde Hafter'e karşı bir dosyayı hazırda bulunduracak ve bu süreç içerisinde, çünkü savaş suçu işleyip işlemediğiyle ilgili suçlamalar var. Amerikan vatandaşı da olduğunu düşünürsek, Amerika'nın kendi vatandaşı olmayan kişilere dönük de hani kararlar aldığını görüyoruz, evet, yakın geçmişte. Hafter'e karşı atacağı bu adımı, Hafter'i kontrol altında almak, belki Rusya'ya karşı olan yakınlaşmasını da kontrol altında tutmak açısından çok önemli olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan da dezenformasyona karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Çünkü geçtiğimiz hafta aralarında çok önemli basın kuruluşlarının da olduğu Reuters gibi kurumların işte Libya'da şu kadar asker hayatını kaybetti, Türk askeri diye haberler yaptılar. Bunu ne yazık ki iç basında da kullananlar, haber yapanlar oldu ama konunun öyle olmadığı ile ilgili sonrasında da gördük. Dolayısıyla ve bazı kuruluşlardan da, uluslararası basın kuruluşlarından düzeltme de gelmedi. Yani dolayısıyla bunları okurken bir taraftan da böyle bir soru işaretiyle her zaman okumalıyız diye düşünüyorum.
Peki, az bir süremiz kaldı. Geçen haftanın en önemli olaylarından biri Almanya'da Hanau kentinde yapılan ırkçı saldırıydı. Aralarında Türklerin bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti. O saldırı uluslararası basında nasıl görüldü?
Orada hemen şunu söyleyeyim, ben çok hızlı birkaç not söyleyeyim. Çok ilginç, hani dinleyicilerimize geleceğini düşündüğüm. Bu saldırı oldu. Saldırının hemen 3 gün sonrasında dediğim gibi Hamburg'da seçimler oldu. AfD, yani aşırı sağcı AfD, son 20'ye yakın ankette beklenenin %20'sinden daha fazla oy kaybetti. Hani bir hafta önce, daha doğrusu 3 gün önceki ankete göre %20 oy kaybetti. Şimdi bu niçin böyle bir saldırı oldu? Fransa'da bazı açıklamalar geliyor Cumhurbaşkanı düzeyinde. Türk vatandaşlarına dönük Almanya'da bu durumu yaşıyoruz. İngiltere'de camiye saldırılar var. Avrupa'da yükselen bir aşırı sağ hali hazırda söz konusu. Bu olayın olduğundan hemen bir gün sonra Trump Amerika'nın Almanya Büyükelçisi'ni 17 tane Amerika'daki 17 istihbarat kuruluşunun başına atadı, görevlendirdi. Bunun da ilginç hani düşündürdükleri olabilir diyelim. Bu konuyu mutlaka kenara not ederek önümüzdeki hafta konuşalım.
Devam edelim konuşmaya. Önemli bir konu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olunuz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 15. İstanbul parçalı bulutlu 17. İzmir parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu 19. Erzurum parçalı ve az bulutlu 3. Amsterdam yağmurlu 7. Atina az bulutlu 18. Bağdat az bulutlu 17. Berlin yağmurlu 6. Paris yağmurlu 8. Roma sağanak yağışlı 15. Saraybosna yağmurlu 7. Kiev çok bulutlu 11. Londra az bulutlu 9. Moskova karla karışık yağmurlu 4. Lefkoşa çok bulutlu 21. Madrid az bulutlu 15. Mekke az bulutlu 30. New York yağmurlu 9 ve Viyana yağmurlu 5 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Avrupa'nın bugünlerden çok konuştuğu konu koronavirüsü. Çünkü virüsten enfekte olanların sayısı ve ülke sayısı arttı. Avrupa genelinde artık dün itibariyle 10 ülkede korona vakaları tespit edildi. Son olarak İsviçre, Avusturya, Macaristan gibi ülkeler de bu zincire dahil oldu. Bununla birlikte İtalya'nın kuzeyinde özellikle ciddi bir panik havası var ve Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi'nden de bir ekip pazartesi itibariyle İtalya'ya hareket etti. Oradaki durumu hem yerinde incelemek hem de merkezde rapor vermek için. Bununla beraber aslında Avrupa Birliği'nin iki komiseri önceki gün ortak bir basın toplantısı düzenlemiş. Hem Dünya Sağlık Örgütü'ne bu virüse karşı alınacak tedbirler, ilaç geliştirme çalışmalarına fon ayrılması için yaklaşık 232 milyon avro bir kaynak ayrıldığını açıklamışlar. Bununla birlikte de Avrupa'nın aslında genelinde durumun kontrol altında olduğunu söylemişlerdi. Özellikle İtalya'nın çok hızlı reaksiyon verdiğini de ilave etmişlerdi. Ancak İtalya Başbakanı Conte itiraf etti. İtalya'nın kuzeyindeki bir hastanede tedbir yetersizliğinden dolayı virüsün başkalarına da yayıldığını ve bu durumu toparlamaya çalıştıklarını söyledi. Bizatihi İtalya'nın en üst ismi. Ancak İtalya'daki bu durum İtalya ile sınır olan İsviçre'de de ilk vakanın görülmesiyle diğer üye ülkelerde tedirginlik uyandırdı. Çünkü Hırvatistan ve Avusturya'da da vakalar görüldü. İspanya'da ise İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda bir otel karantinaya alındı. Oraya da İtalya'dan gelen bir doktorun virüsü taşıdığı tespit edilince bütün misafirleri, oteldeki tüm misafirleri birden karantinaya aldı İspanyol yetkililer. Ve testler bittikten sonra kontrollü şekilde kişilerin kendi ülkelerine dönebilecekleri bilgisi verildi. Önümüzdeki günlerde tedbirlerin daha da artıp artmayacağı, Avrupa Birliği'nin bir seyahat kısıtlaması getirip getirmeyeceği konuşulacak. Son basın toplantısında henüz seyahat kısıtlamasına gerek yok denmişti. Ancak ülke sayısının, enfekte olan ülke sayısının 10 olması Avrupa'da ciddi bir endişe doğuruyor diyelim. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin konuştuğu ikinci önemli gündem maddesi ise 2021-2027 yıllarında kullanılacak bütçedeki açık. Bütçe açığı Brexit'ten kaynaklanıyor. İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyar avroluk bir açık meydana geliyor. Bunu hangi ülkeden nasıl tedarik edecekler? Bu konuda ciddi görüş ayrılıkları var. Özellikle Almanya'nın yükü ikiye katlanacak gözüküyor. Tıpkı İskandinav ülkeleri gibi. Bu da Avrupa Birliği içinde kuzey-güney ayrılığını, daha doğrusu çatlağını derinleştiriyor diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndü Sarışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık hattımızdaydı.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sizinle özellikle Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Ama onun öncesinde bugün önemli bir tarihin yıl dönümü, daha doğrusu dün yıl dönümüydü. 25 Şubat 1992'den başlayan Ermenilerin Azerbaycan'a yaptığı saldırı sonucu Hocalı katliamı, orada hayatını kaybedenler, 613 sivil hayatını kaybetti, esir düşenler oldu, onların yaşadığı işkenceler oldu. Dolayısıyla dünya tarihine kara bir leke olarak düştü Hocalı katliamı. O katliamın yıl dönümü. Önce bu Hocalı katliamını konuşarak başlayalım. Siz bu katliamdan sonra orada görev yaptınız. Dolayısıyla hem Hocalı katliamının sebeplerini, o gece orada neler yaşandı, Hocalı'da neler yaşandı, sonrasında neler oldu, onu sorarak başlayalım.
Tabii Arzu Hanım, ne yazık ki işte sabah özellikle güzel şeyler konuşmamız gerekir. Fakat yine bir insani dramdan, yine bir katliamdan, yine baş katliamı yapan baş aktörlerden, maalesef şu anda İdlib'deki baş aktörler işte tarih tekerrürden ibaret. 28 yıl önce de Hocalı'da böyle bir baş aktörlük yapıyordu. Şimdi Hocalı, Karabağ bölgesinin Han kendine bağlı bir köy. Önce Hocalı'ya bir Han kent bölgesine işte 91 yılından itibaren bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırıyı da aslında gerçekleştiren, hiç sağa sola bakmayacaksınız, direkt adresi veriyorum, Rusya'nın ta kendisidir. Rusya şu anda Ermenistan devletinin adı sadece Birleşmiş Milletler'de Ermenistan yazıyor. Bir tane de bayrağı var. O kadar. Ermenistan'ın şu anda harp silah, araç ve malzemelerinin tamamı Rus tarafından veriliyor. Ermenistan askeri denen bir asker sistemi yok. Tamamen Rusya tarafından askeri olarak işgal edilmiş bir Ermenistan var. Ermenistan işte o zaman yine Rusya'nın 366. motorize alayının kuvveti Ermenistan'daki o bölgede bulunan işte derme çatma unsurlarıyla beraber Han kendine saldırıyorlar ve Han kentini kontrol altına alıyorlar. Ondan sonra da işte 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan geceleyin Hocalı köyünün etrafını sarıyorlar, yolları kapatıyorlar. Köyü muhasarat altına alarak köyün içerisine giriyorlar ve bu hunharca soykırım, işte asıl soykırımı kendileri yapıyorlar. Evet. Dünyanın gözü kapalı burada. Dünyanın kulağı duymuyor ve gözü de gerçekten kapalı. İşte Karabağ bölgesinde böyle bir katliam yapıyorlar. Hı hı. Yani bu katliamı orada bulunan, belki hani asker olarak askerlerle savaşabilirsiniz ama oradaki kimleri katlediyorlar? Bu katlettikleri 83 tane çocuk var. Bu çocuk katilleri aynı zihniyette bebek katili olan PKK terör örgütünü yapıyor. Aynı zihniyette şu anda Esad yapıyor. Kimle beraber yapıyor? İdlib'de Rusya ile beraber yapıyor. Dün bakın bir tane, dört tane okulu vurdular. İki tane öğretmen, 11 tane çocuğu katlettiler. Hani fark yok yani. Tarih tekerrürden ibarettir. Çünkü zihniyetleri bu. 106 tane kadın, 70 tane yaşlı, 613 tane Azerbaycanlı kardeşlerimizi katlettiler. Yani 68 tane, 487 tane yaralı var. Ve 1275 tane de esir ettiler. Ve 68 kadın, 28 çocuk, 150 kişi de kayıp. Ya yani toplama baktığımız zaman 2000'in üzerinde 2500 tane o köyü tamamen yerle bir ettiler. Evet. Hocalı köyü yok oldu. Hocalı köyünü haritadan sildiler. Ama haritadan silebilirler. Bizim kalplerimizden silemezler. Bizim beynimizden silemezler. Azerbaycanlı kardeşlerimizin kalbinden bunu silemezler. Ne kadarla uğraşırlarsa uğraşsınlar. Karabağ Azerbaycan'ındır. Karabağ Azerbaycan'ın olacak. Bunun hiç en küçük bir şekilde tereddütümüz yoktur. Dolayısıyla Rusya ve Ermenistan, Ermeni bunu bilsin. Yani şu anda Ermenistan'dan, o Karabağ bölgesinden 1 milyona yakın insan Azerbaycan'da hala 90 yılını kabul etseniz 30 yıldır kendi ülkelerinde, o onlar şey mülteci, biz mülteci diyoruz, onlar kaçkın diyor, kaçkın olarak yaşıyorlar. Ve bu insanlar onların en manevi değerleri olan anneleri, babaları, dedelerinin o topraklardaki mezar taşlarına dahi gidemiyorlar. Böyle bir mezalim var. Daha dün iki gün önce bir Azerbaycanlı askerimiz Ermenistan tarafından atılan asir sonu şehit oldu. Allah rahmet etsin. Hala Ermenistan devam ediyor. Ama bunun hesabını bir gün verecekler. Biz de buradan işte Hocalı katliamında şehit düşen, o gün şehit düşen, Azerbaycan'da şehit olan ve bizim özellikle İdlib bölgesinde, Libya bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve Azerbaycanlı bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle bir katliamlar bundan sonra olmaz diye düşünüyoruz. Ama maalesef katliam İdlib'de devam ediyor.
Evet, evet. İdlib'de devam ediyor. Siz aynı düşünce yapısının, aynı mantığın orada da gündemde olduğunu söylediniz biraz önce. İdlib'de sahada gelişmeler çok hareketli. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konu İdlib. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var bu konuda. Bugün Moskova'dan bir heyetin İdlib konusuyla ilgili çalışmalar yapmak üzere gelmesi bekleniyor. Bir de 5 Mart tarihini işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye arasında bir dörtlü zirve denildi ama bu tarihle ilgili henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Çünkü Kremlin'den dörtlü zirve üzerine çalışmadık, böyle bir zirve olmayacak açıklaması var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan en kötü ihtimalle Rusya lideri Putin'le o tarihte görüşebiliriz dedi dün Azerbaycan ziyareti öncesinde. İdlib'de hem sahada hem de diplomatik aşamada neler yaşanıyor size soralım.
Şimdi Arzu Hanım, biliyorsunuz şu anda İdlib'de gerçekten büyük bir dram, büyük bir kaos ortamı var. Fakat Türkiye'nin burada istikameti, duruşu tektir. Ve bu duruşu ve istikametini bütün dünyaya deklare etti. Bunu Rusya da biliyor, muhataplarımız İran da biliyor ve bütün Avrupa Birliği, Amerika da biliyor. Türkiye diyor ki, ben bir istiklal mücadelesi veriyorum. Bu istiklal mücadelem bekam söz konusu. Ben eğer bu istiklal mücadelemi vermezsem gelecek nesillerde bu ülkenin sınırları, bu ülke bekası tehlikededir. Onun için diplomaside, onun için sahada, onun için her yerde Türkiye şu anda bunu en mükemmel bir şekilde bu beka sorununu ve kendi gücü nispetinde bunu en mükemmel bir şekilde veriyor. Ve bu dünya kamuoyu da bunu takdir ediyor. Şimdi biliyorsunuz diplomasi ayağına geldiğimiz zaman bu Serakip'ten başlayarak doruğa tırmanan Esad ve özellikle de Rusya'nın katliamı ve özellikle bölgedeki insanların işte sınırlarımıza yaklaşık 2 milyon insanın 3,5 milyon insanın artık Türkiye sınırlarına yaklaşarak burada evsiz, baksız bir şekilde büyük bir dram içeride yaşadıklarını görüyoruz. Ve bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya'yla sürekli diplomasi ayağını işletiyor. Diplomasi ayağının yanında da sahada faaliyetlerini yürütüyor. Bunun diplomasinin başarılı olması da sahadaki başarınıza bağlı, sahadaki gücünüze bağlı, sahadaki kuvvetinize bağlı. Eğer sahada varsanız diplomaside başarılı olursunuz. Türkiye bunu mükemmel bir şekilde yürütüyor şu ana kadar. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanımız ve heyetler arası görüşme dahil 5-6 kez böyle bir alt alta sıraladığımız zaman bir diplomasi yürütüyoruz. İşte özellikle de bu heyetler arası görüşmelerde önce biliyorsunuz Ankara, sonra Moskova, hı hı, ve sonra da şimdi bugün için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bir heyet buraya gelecekler. Bu heyetin gelmeden önce burada Lavrov'un açıklaması çok önemli. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı giderken özellikle bir dörtlü zirve, yani Putin ve Merkel ve Macron biliyorsunuz Putin'le görüştüler. Fakat Putin'le anlaşamadıkları nokta var. Dolayısıyla bu dörtlü zirve görüşülmesi 5 Mart olarak ifade ediliyor. Ama gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmez. Gerçekleşmeyeceğinin işaretini buradan alıyoruz. Dün Lavrov'un ifade ettiği bir şey, biz dörtlü zirve değil, biz üçlü zirveyi çalışıyoruz. Dörtlü zirveyi çalışmıyoruz. Masamızda, gündemimizde böyle bir şey yok diye ifade etmiştir.
Üçlü zirvede kimler var? Türkiye, dörtlü İran, zirvede, Rusya.
Rusya, Türkiye, Macron, Almanya. Bu dört şey var. Üçlü zirvede Türkiye, İran ve Rusya var.
Evet.
Yani Soçi ve Astana sürecinin devamı olan bir süreç. Yani şu anda Suriye'deki baş aktörler Rusya, İran aynı şekilde beraberler. İşte Türkiye'de onların karşısında. Ve Lavrov'un ifadesi bu. Farklı bir görüş hazırlığı içerisindeyiz. Yani farklı bir harita, farklı bir kağıt, farklı bir masada söz ediyor Lavrov. Bu farklı anlayışı da derken biraz açalım. Neyi kastediyor? Bir harita dayatmak istiyorlar. Bir haritadan bahsediyorlar. Bu harita şu anda Türkiye'ye sunuldu mu, sunulacak mı bakacağız şimdi. M5 ve M4 karayolunun behemal bize verilmesini istiyorlar. Yani kim? Rusya. Evet. Diyor ki M5 ve M4 karayolu bize mutlaka tahsis edilmesi lazım. Niye? Şu anda M5 ve M4 karayolu Rusya'nın atar damarı, ana damarı. Yani işte getirmiş olduğu denizden, işte Laskiye Limanı'ndan, Nehir'in doğusu ve Halep bölgesindeki işte birliklerini, ikmal sistemini sağlaması için. Halep kırsalını diyor bize verin diyor. Biz diyor Halep'i emniyete alacağız diyor. Bir de özellikle de HTŞ'nin bölgeden çıkarılmasını istiyor. Fakat tabii HTŞ'yi oraya kim getirdi? Ne maksatla getirdi? Bellidir. Yani burada Amerika'nın da çok büyük günahı var. İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Rusya'nın, Halep'ten, Doğu Guta'dan, Hama'dan, Humus'tan bunları otobüslere doldurarak HTŞ'yi buraya getiren onlar. İdlib'e bela eden onlar. Özellikle Amerika bu belayı şimdi kalkmış HTŞ'yi ılımlı İslam olarak kabul ediyor. Esad'la mücadele hiç görmedim. Yani şu ana kadar bu silahı, harp silahı, araç gereç malzemesi, böyle ağır silahlar olan HTŞ'yi biz hiç Esad'la çarpışırsan görmedik yani bunları biz. Yani şu anda 5 tane HTŞ tankı vuruldu diye görmedik. Rusya şu anda zaten HTŞ'yi bombalamıyor. Rusya garip, zavallı, orta masum halkı bombalıyor yani. Rusya'nın derdi bu halkı oradan çıkarmak. Başka dertler var. Başka dertler var. İsrail kaynaklı başka dertler var. Bu bölgeleri Büyük İsrail Projesi diye bunun altından onlar çıkacak yani. Yani siz bu kadar Sünni halkı boşaltıyorsunuz. Buraya kimi yerleştireceksiniz? Ya boşalttıkları yer Hama, Humus, Halep. Bu bölgelerin tamamı Sünni. Bir tane insan yok burada. Kimi yerleştireceksiniz? Yani 15 milyon, 16-17 milyondan bahsediyorlar Suriye'de. Yarısı Türkiye'de bunun. Türkiye ve Türkiye'nin kontrolünde 4,5 milyon Türkiye'de ve 3,5 milyonu İdlib'de, 8 milyonu Türkiye'nin kontrolünde. 2-3 milyonu da zaten Ürdün, Irak'ın kuzeyinde ve sağda solda. Ya 3,5-4 milyondan bahsediyoruz yani. Yani 3,5-4 milyon insan bu boşaltılan yerleri nasıl dolduracak? Farklı bir projeler var, farklı bir işler var. Dolayısıyla bunun neticesinde Türkiye'ye yazık ediyorlar. Türkiye HTŞ ile mücadelesini elbette yapıyor. Terör örgütü olarak ilan etti. DAEŞ ile mücadele eden koalisyon güçleri altında 64 tane devlet vardı bakın. 64 devlet DAEŞ ile mücadele ediyor. Türkiye'ye diyorlar ki sen HTŞ ile mücadele et. Ve kendilerinin kurduğu plan çerçevesinde. Ama Türkiye büyük haksızlık ediyorlar. Hem Rusya haksızlık ediyor hem de diğerleri haksızlık ediyor. Ama ben bu görüşmelerin çok önemli olduğunu biliyorum. Rusya ile Türkiye yani karşı karşıya gelmesini arzu etmiyorum ben. Ama karşı karşıya gelirlerse de Rusya düşünecek bunun neticesini. Türkiye düşünmeyecek. Yani o zaman Türkiye her türlü hava ve kara gücüyle, deniz gücüyle hatta. Esad Şam'da rahat uyuyamayacak. Esad Rusya Laskiye'de de o havaalanını, o tuttuğu üstlere rahat uyuyamayacak. Bunu bilsin yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öyle bir deniz gücü var yani. Yani o zaman biz topyekun bu işte olacağız. Yani inşallah en kötü senaryo olmaz. En kötü senaryo olmaz. Onun için bu görüşmeler çok önemli. İnşallah en kötü ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin 5 Mart'ta bir araya gelirler. Bu insanlık dramını, bu sıkıntıyı, bu problemi çözerler. Bakın burada maalesef kurum ve kuruluşlar da özellikle sadece ve sadece açıklama yapıyorlar. Bunların görevleri burada bu insanlık dramına son vermektir. Ama vermiyorlar. Beşbetler İnsani İlişkiler Sorumlusu, Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lovecook diyor ki sivillerin gidecekleri hiçbir yer kalmadı. Tek bir taş dahi kalmadı. Bir metrekare dahi kalmadı. Burada diyor 2 milyon insan üst üste affedersiniz yatıyor. Bakın dün mağaranın TRT Haber'de mağaranın içerisinde 24 kişi yatıyor. Yani o 24 metrekarelik bir alanda, bir odada, küçücük bir odada. Evet. Ha bu 20. yüzyılın yüz karası. Yani ne demek 21. yüzyılda insanlar mağarada yaşıyor. Dolayısıyla tabi bu Müslümanların da yüz karası. İslam dünyasının yüz karası. Bu İslam dünyası bunu kabul etmemesi lazım. Dolayısıyla İdlib çok gerçekten çok acı çekiyor. İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşıyor. Bu insanlık dramına sadece ve sadece duyarlı olarak bir Türkiye var. Şu ana kadar saydığımızda 1500 tır malzeme sadece Türkiye'den oraya ve diğer sivil kuruluşları şey yapmıyoruz. Bu AFAD'ın rakamı oraya yardım götürmüşler. Ve Türkiye şu ana kadar 600 tane biriket ev yapmış. Bunu tamamen kendi imkanlarıyla yapıyor. Dolayısıyla bu insanlık dramına ve özellikle Suriyeli kardeşlerimize bu acıyı çektirmemek için, bir nebze olsun onları dindirmek için bu karda kışta onlara yardım ediyor, destek veriyor. Ama dünya buraya gözünü kapamıştır. Şimdi buraya baktığımız zaman Amerika'ya buradan birkaç şey söylemek istiyorum Arzu Hanım. Amerika Birleşik Devletleri İdlib'i ve M4-M5 karayolunu bize dayatan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Rusya'nın aklına getiren Amerika Birleşik Devletleri'dir. İdlib'i bu hale getiren Amerika'nın ta kendisidir. Şimdi utanmadan, sıkılmadan kalkıp diyorlar ki biz Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye bizim işte müttefikimizdir. Türkiye peki binlerce tır PKK terör örgütüne yardım ve destek verirken, silah verirken ve bu bölgede kaos ortamı yaratırken terör örgütüyle birlikte çalışan o zaman müttefiklik aklına gelmiyor muydu? Neredeydiniz? Neredeydiniz Sayın Amerika? Neredeydiniz? Sizin aklınız şu anda mı yerine geldi? İşte yok. İşte şimdi yerine geliyor. Yani burada tabii Amerika'yı asla ve asla İdlib'e karıştırmamak lazım. İdlib genelini kaos ortamına sokacak bir sistemi asla karıştırma. Amerika zaten eğer bize daha önce söz vermiş olduğu Minbiş bölgesini, söz vermiş olduğu Fırat'ın doğusundan sonra 30 kilometrelik alanda ta Fırat'tan başlayarak Sülopi'ye kadar olan o 30 kilometrelik güneye ve 455 kilometrelik bu alanı Türkiye'ye tahsis etseydi, Minbiş'i verseydi ve Fırat'ın doğusunu Esad'a ve PKK Rusya'ya teslim etmeseydi, bize teslim etseydi, hak sahiplerine teslim etseydi, şu anda biz M5, M4 veya bu İdlib'deki bu kaos ortamını yaşamıyor olacaktık. Neden? Çünkü Rusya'nın o zaman sadece iki müheyyimin üssüyle Laskiye'de Arsus'ta bulunan iki tane üssü vardı. Onu da Laskiye'den getirdiği sistemle 1000-1500 tane askeri vardı, onu idare ediyordu. Bir sıkıntısı, problemi yoktu. Ama şimdi o 10.000-15.000'den 10 Rus askerinden bahsediyoruz. Yani Halep'te, yani Deirizor'da, yani Haseki'de, yani diğer nehirin bölgesindeki oraya ikmal sistemini götürmesi için M5, M4 karayolu geldi ve şimdi, çünkü Soçi'de ve Astana'da böyle bir şey yoktu. Aklında böyle bir şey yoktu. Bu 12 tane gözlem noktasını biz kurduk, beraber kurduk. Onlarla beraber yaptık. Kimseyle beraber yapmadık. Dolayısıyla burada en büyük kaos ortamını yaşatan bize Amerika Birleşik Devletleri ve onun yandaşları Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'dir. Yani onun için Amerika'nın da burada çok günahı vardır. Bu insanlık dramında Amerika'nın çok büyük günahı vardır. Amerika'yı asla ve asla İdlib'e bulaştırmamak lazım. Türkiye burada kendi göbeğini kendisi kesecek. Ama bakalım inşallah 5 Mart'ta aklı selim davranan bir Putin, aklını inşallah insanlıktan yana kullanan bir Putin olur ve bu masada çözülmüş olur.
Peki, gelişmeleri takip edeceğiz biz de. Kalan süremizde de şu haberi sormak istiyorum size. Diyor ki kırmızı bültenle aranan PKK-KCK'nın sözde Mahmur Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi diyor. Bir operasyondan bahsediyor haber. Sonuçlarını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Azra Hanım, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türkiye'nin özellikle emniyet birimleri bir bütün halinde ve özellikle kendi teknolojisini kullanarak, yani İHA ve SİHA'ları kullanarak şu anda bizim Güneydoğu coğrafyamız dediğimiz bölgede ve özellikle İran kuzey kesiminde, hatta Suriye'de artık terör örgütü PKK'ya asla ve asla onlara alan tanımıyor, onlara hayat hakkı tanımıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde, Sincar bölgesinde, diğer kamplar bölgesinde müthiş bir çalışması var. Kafasını çıkardığı zaman, affedersiniz özür dilerim, kafasını koparıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Sözde işte güya Mahmur kampı veyahut da Kerkük. Kerkük asla sorumlusu olamaz. Kerkük öz ve öz Türktür, Türk şehridir. Türk PKK'nın asla PKK'nın olamayacaktır. Kerkük'ün sorumlusuymuş. İşte bu şeyi MİT'in çok nokta tespitiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Hava Kuvvetleri'nin tarafından bu etkisiz hale getirmiştir. Onunla kalmadı. İki gün önce Terrifat bölgesinde yine terör örgütü PKK bir toplantı halinde iki tane sözde yöneticisi 6 PKK terör örgütünün orada etkisiz hale getirdi. Onunla kalmadı. Tel Abyad bölgesinde yine iki gün önce bir eylem hazırlığında olan 5 tane PKK terör örgütünü Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri orada imha etmiştir. Dolayısıyla terör örgütüyle, PKK terör örgütüyle, PYD terör örgütüyle, bütün terör örgütleri Türkiye her yerde bize zarar verecek her yerde bunların kafasını koparıyor ve bunları asla hayat hakkı tanımıyor. Dolayısıyla şu anda zaten hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye bölgesinde terör örgütüyle mücadele kar kış demeden, kahraman Mehmetçiklerimiz, kahraman emniyet güçlerimiz kar kış demeden bu melaneti, bu başımızın belası terör örgütünü yok etmekte kararlı ve yok ediyor. Bunlar da ve bu özellikle de son zamanlarda listelerde bulunan gri, kırmızı bilmem ne, bu listelerde bulunan örgüt elemanları, sözde elebaşları yok ediliyor. Bu da örgütün artık eylem yapamayacak, karar veremeyecek. Yani sözde karar vericilerinin yok ediliyor. Bu da örgüt için büyük bir şeydir. Ve en önemlisi de örgütten artık o kahraman annelerimizin yapmış olduğu eylemlerden dolayı örgütte büyük bir çözülme meydana geliyor. Artık görüyoruz her gün gün aşırı birer tane anne kendi yavrusuna kavuşuyor ve bu örgütün bu pislik, çok affedersiniz, özür dilerim, melanet yüzü ortaya çıkıyor ve o gençler de inşallah kısa sürede örgütün elinden kurtulur.
Peki, evet, sizinle konuşacağımız başlıklar bunlardı. Birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.